233, sayfa 295. Çocuk saatlerdir kollarında uyuyor, nefesi boynuna ılık ılık değiyordu. Mutlak bir güven içinde derin bir uykuya dalmış her çocuk gibi kendini bütünüyle bırakmış, kolları bir yana, bacakları bir yana savrulmuştu. Ebi ona ilk sarıldığında kıkırdıyordu çocuk. Ebi onun çıplak bacaklarını masaj yaptığında kuru ve soğuk dalları ovalıyor gibi olmuştu. Sonunda oğlanın titremesi durmuş, solukları seyrekleşmiş, uykuya dalan bütün çocuklarda olduğu gibi bedenine bir sıcaklık yayılmıştı. Ebi de bir süre uyudu. Uyandığında rüzgar sertleşmişti. Geminin çıkarttığı inintilerden belliydi. Tepedeki çıplak ampul sağa sola sallanıyordu. Oğlan da mırıldanarak uyandı. Oğlan çocuklarının kokusu Ebi'yi hüzünlendirirdi. Ilık çimen kokusuna benzetirdi bu kokuyu. Bedenlerinin cinsiyetsizliğinde hoş bir şey vardı. Pet arabanın arka koltuğunda omuzuna yaslanıp uyurken hissettiklerini düşündü. Babaları kilometrelerce yolu devirirken kardeşine sakin kalp atışlarını duyardı Ebi. Şimdi bu çocuğun kaburgaları fırlamış göğsünde duyduğu gibi. Oğlan hafifçe içini çektikten sonra titreyerek kendine geldi. Gözlerini açtı, karşısında duran kadını tanıdı. Ebi diye fısıldadı. Ebi başını salladı. Evet, Ebi, unutmamışsın. Gülümseyerek oğlanın yüzünü okşadı. Bir parmağını morluğun üzerine gezdirdi. Sen de Yakov. Yakov başını salladı. Gülümsediler. Dışarıda sert bir rüzgar koptu ve Ebi zeminin kaydığını hissetti. Çocuğun yüzüne gölgeler düştü. Ebi neredeyse aç gözlerle bakıyordu. Yakov dedi Ebi tekrar. Dudaklarını oğlanın ipek gibi sarı kaşına değdirdi. Başını kaldırdığında dudakları nemlenmişti. Çocuğun dil kendi gözyaşlarından. Gözlerini omzuna sildi. Oğlana tekrar baktığında aynı garip ve hayranlık dokulu bakışlarla kendisinin süzdüğünü gördü. Buradayım işte diye mırıldandı Ebi. Gülümseyerek parmaklarını onun saçlarına dolaştırdı. Çocuğun gözleri birazdan ağır ağır kapandı ve bedeni huzurlu uykunun kollarında gevşedi. Yeterince vakit kaybettik diyen linguist kapıya tekmeyi bastı. Kapı ardına kadar açılıp duvara çarptı. Linguist içeri usulca birkaç adım attıktan sonra donup kaldı. Bu ne böyle? Kaskı ışığı yaktı. Kör edici ışıkta gözlerini kırpıştırdılar. Tepedeki üç lamba içeriye ışığa boğuyordu. Kaskı nereye baksa parlak yüzeyler gördü. Çelik camekanlar, alet tepsileri ve şırıngalar. Çeşit çeşit monitörler. Odanın ortasında bir ameliyat masası vardı. Kaskı masayı iki yanından sarkan kayışlara baktı. El ve ayak bilekleri için ikişer kayıştan başka bele ve göğse bağlanan iki uzun kemer de vardı. NASA'nın başında duran anestezi arabasını döndü. Gidip üstteki çekmecesini açtı. İçindeki plastik ambalajlı iğneler ve şırıngalar dizeliydi. Ne işi var bunların burada dedi linguist. Kasko o çekmeceyi kapatıp yerini açtı. İçinde ampuller gördü. Birini kaldırıp baktı. Potasyum klorür. Yarısı boştu. Kullanılmış bu dedi. Çok acayip ne tür bir ameliyat yapıyorlarmış ki. Kaska tekrar masaya kayışlara baktı. O anda yatağa bağlı yatan, yanaklarından yaşlar süzülen Ebi geldi gözünün önüne. Bu görüntü o kadar acı verdi ki zihninden kovmak için başını silkeledi. Korkudan doğru dürüst düşünemiyordu. Ama düşünmezse Ebi'ye yardım da edemezdi. Kurtaramazdı onu. Masadan hızlı adımlarla uzaklaştı. Sümüklü böcek. Linguist şaşkınlıkla ona bakıyordu. İyi misin? Evet. Kaska dönüp kapıya yürüdü. İdare eder. Dışarıya çıkınca rüzgara karşı kaldırımda durup Emiti binasına bir daha baktı. Dışarıdan olağanüstü bir şey görünmüyordu. Sıradan bir sevimsiz sokağın sıradan bir köhne binasıydı. Kararmış taş cephe kaplaması, pencerelerden fırlamış klimalar. Geçen gün içeriye girdiğinde görmeyi beklediği görmesi gereken şeyi görmüştü sadece. Tozlu vitrinleri, katalogların yığıldığı masaları, bıkınca telefonda konuşan satış personelini. En üst katı hiç görmemiş, tek asansöre böyle bir yere ulaşacağını hayal dahi etmemişti. Oysa karşısına o kayışta masa çıkmıştı. Lunges binanın da Şilep gibi sigara ev denizciliğe ait olduğunu bildireli bir saat olmuştu. Yine Rus mafyası. Bu ilişki Bastien'in ne kadar derinine iniyordu acaba? Yoksa Ruslar hastaneden sadece bir kişiyle mi irtibat halindeydiler? Mesela kara borsada bir gereç alım satımı mı yapılıyordu? Çağrı cihazı öten Lungis ekrana baktıktan sonra araç telefonuna uzandı. Kaska binanın önünde dururken Ebi'yi ve onu nerede arayabileceğini düşünüyordu. Hastanedeki bütün odalara bakılmıştı. Otopark ve civarda aranmıştı. Ebi hastaneden tek başına çıkmış gibiydi. Nereye giderdi? Kimi arardı? Güvendiği biri olması lazımdı. Sümüklü böcek. Kaska dönünce Lunges'in telefonu ona doğru salladığını gördü. Kim? Salihil Güvenlik. Helikopter hazırmış. Bizi bekliyorlarmış. Basamaklarda ayak sesleri duyuldu. Ebi irkilerek Yakov kolunda uyumaya devam ediyordu. Ebi'nin kalbi öyle çarpmıştı ki. Yakov'un uyandıracağını sanmıştı ama çocuk kımıldamadı. Kapı açıldı. İki yanında da iki adamla Tarasov kapıda belirdi. Hadi gidiyoruz. Nereye dedi Ebi. Kısa bir gezinti yapacağız. Tarasov Yakov'a baktı. Uyandır onu da alacağız. Ebi Yakov'u kendine çekti. Çocuğu götürmeyin dedi. Asıl onu götüreceğiz. Ebi başını salladı. Neden? Kanı AB pozitif. Şu anda elimizde tek AB pozitif o. Yakov'a baktı. Daracık göğsünde kalbinin çarptığını duyuyordu. Ninevos dedi içinden. Ninevos da AB pozitif. Adamlardan biri Ebi'yi kolundan tutup kaldırınca Yakov da yere yuvarlanıp gözlerini açtı. Diğer adam ayağının ucuyla Yakov'u tekmeleyip hırslar gibi Rusça emirler verdi. Çocuk sallanarak ayağa kalktı. Tarasov önlerine düştü. Loş bir koridordan sonra da kilitli bir kapıdan geçtiler. Merdiven basamaklarını çıkıp bir kapıdan daha geçerek demir bir köprüye geldiler. Karşılarında mavi bir kapı vardı. Tarasov demir köprüyü titreyerek kapıdan doğru yürümeye başladı. Çocuk bir anda fırladı. Adamın elinden kurtulup geldikleri yöne doğru kaçmaya başladı. Diğer adam onu gömleğinden yakaladı. Yakov dönüp dişlerini adamın koluna geçirdi. Adam acıyla uluyarak Yakov'un yüzünü bir şamar indirdi. Tokudun kuvvetinden yere savruldu Yakov. Yapma diye haykırdı Ebi. Adam Yakov'u kaldırıp bir daha tokatladı. Çocuk Ebi'ye doğru sendeledi. Ebi onu hemen kucağına aldı. Yakov başını onun omzuna bastırarak hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Adam çocuğu Ebi'nin elinden almak için 2 adım attı. Ebi bağırdı. Bırak çocuğu. Yakov zangır zangır titriyor, bir şeyler sayıklıyordu. Ebi dudaklarını onun saçlarını değdirip korkma canım buradayım. Ben korkma diye fısıldadı. Çocuk başını kaldırdı. Ebi onun korkmuş gözlerine bakınca anladı. Başımıza gelecekleri biliyor. Ebi'yi itekleyerek mavi kapıdan geçirdiler. Dünyaları değişti. Kapının ötesindeki duvarlar açık renk, lambri, yerler beyaz muşamba kaplıydı. Tavandaki lambalar yumuşak bir ışık veriyordu. Ayak seslerinin yankılandığı spiral merdivenden çıkıp bir köşeye döndüler. Koridorun sonunda geniş bir kapı vardı. Çocuğun titremesi artmıştı. Ebi'nin kollarında daha fazla yük bindiriyordu. Ebi ona yere bırakıp 2 eliyle yüzünü tuttu. Bakışları buluştu ve sözlerle anlatılamayan onca şey tek bir bakışla söylendi. Ebi Yakov'un elini sıkı tuttu. Yan yana kapıya doğru yürüdüler. Adamlardan biri önlerinde, diğeri arkalarındaydı. En önde Tarasov vardı. O kapının kilidini açarken Ebi de gerileyerek bütün ağırlığını öne verdi. Yakov'un elini az önce bırakmıştı. Tarasov bembeyaz bir odanın kapısını açtı. Ebi ileri atıldı. Bütün gücüyle omuz attığı adam Tarasov'un üzerine kapaklandı. Tarasov eşiğe takılıp dizlerinin üstüne düştü. Namussuzlar diye haykırdı Ebi yumruklarını savururken. Alçak herifler. Arkasındaki adam onun kollarını yakalamaya çalıştı. Ebi dönüp adama bir yumruk salladı. Eli sağlam bir çatırdayla hedefini buldu. Göz ucuyla bir hareketlenme fark etti. Yakov kaçıp köşeye dönüvermişti. O sırada Ebi'nin yumruk attığı adam doğrulmuş üzerine geliyordu. İki adam Ebi'ye sıkıştırıp ayaklarını yerden kestiler. Ebi kapıdan geçirilip içeri götürülürken çırpılmaya devam etti. Sıkı tutun şunu dedi Tarasov. İyi de oğlan. Bırakın onu, bir yere gidemez. Masaya yatırın şunu. Durmuyor ki. Piç kuruları diye haykıran Ebi bir ayağını kurtardı. Tarasov'un çekmecelerde bir şey aradığını duydu. Kolunu uzatın bana. Bir kolunu uzatın. Tarasov elinde şırıngayla yaklaştı. İğne saplanırken Ebi bir çığlık kopardı. Çırpındı ama kurtulamadı. Bir daha çırpınmak isterken kollarını, bacaklarını oynatamadığını fark etti. Göz kapakları düşüyordu. Bağırmak yerine ancak bir ıh sesi çıkarabildi. Nefes bile alamıyordu. Ne oldu bana? Niye kımıldayamıyorum? Yan odaya götürün dedi Tarasov. Oksijene bağlamamız lazım. Yoksa kaybederiz. Adamlar onu bitişik odaya götürüp masanın üzerine bıraktı. Göz kamaştıran ışıklar yandı. Ebi uyanıktı. Bilinci yerinde olmasına rağmen tek bir kasını hareket ettiremiyordu. Ama her şeyi hissedebiliyordu. El ve ayak bileklerine dolanan kayışları. Tarasov'un alnına elini koyar başını geriye bastırmasını. Boğazına daldırılan laringoskopun soğuk çeliğini. Dehşet haykırışı sadece kafasına yankılandı. Hiç ses çıkmadı. Plastik hortumun soluk borusuna girdiğini hissettim. Ses tellerinden geçerken öğürdü. Başını çeviremiyor, ciğerlerini soluk dahi çekemiyordu. Hortumu yüzüne bantla tutturup bir körüye taktılar. Tarasov körüğü bastırınca Ebi'nin göğsü hayat kurtaran 3 hızlı solukla inip kalktı. Tarasov körüğü çıkarıp hortumu solunum cihazına bağladı. Cihaz Ebi'nin ciğerlerine düzenli aralıklarla hava pompalamaya başladı. Şimdi çocuğu yakalayın dedi Tarasov sertçe. İkiniz birden değil, biriniz bana yardım etsin. Adamlardan biri çıktı, diğeri masaya yanaştı. Göğüs kemerini bağla dedi Tarasov. Süslenilkon 2 dakika yetkisini kaybeder. Serum takmaya çalışırken debelenmesin. Süslenilkon ağır onda böyle öldü işte. Mücadele edemeden, soluk alamadan. İlacın etkisi geçiyordu bile. Ebi göğüs kaslarının hortuma rağmen sıkışmaya başladığını hissetti. Göz kapakları aralandı. Başına duran adamın yüzünü görebildi. Adam Ebi'nin giysilerini keserek çıkarıyordu. Göğüslerini ve karnı ortaya çıkınca adamın bakışlarda hafif bir ilgi uyandı. Tarasov serumu Ebi'nin koluna taktı. Doğrulurken genç kadının gözlerini açtığını, ona bakmakta olduğunu gördü. Soruyu gözlerinden okudu. Karaciğer sağlığını hafife almayacaksın dedi. Konektut'ta 1 yıldan fazladır dönör bekleyen bir bey var. Tarasov ikinci bir serum şişesini askıya taktı. Sonra Ebi'ye dönüp baktı. Nihayet eşleşen bir organ bulunduğuna çok sevindi. Acilde benden aldıkları kanları doku eşleştirmesi için kullandılar. Tarasov işine devam etti. İkinci serumu katetere bağladı. Şırıngalara ilaçlar çekti. Solunum cihazı ciğerlerine hava basarken Ebi sessizce izlemekle yetiniyordu olayları. Kas fonksiyonları geri geliyordu. Parmaklarını oynatabiliyor, omzunu kıpırdatabiliyordu. Şakağından bir damla ter süzüldü. Hareket etmek vücudunun kontrolünü geri kazanmak için çaba sarf ediyordu. Duvardaki saat 11:15'i gösteriyordu. Tarasov şırıngaları dizmeyi bitirmişti. Kapının açılıp kapandığını duyunca döndü. "Çocuk ortalarda yok," dedi. "Hala arıyorlar. Bari biz önce karaciğeri alalım." Ayak sesleri masaya yaklaştı. Bir adam tepsisine gelip Ebi'ye baktı. Ebi daha önce ameliyat masasının karşısında çok görmüştü bu yüzü. Bu gözler maskenin üzerinden çok gülümsemişti ona. Şimdi gülümsemiyordu. Genç kadın hüngür hüngür ağlamak istedi. "Hayır," diye bağırmak istedi ama solunum hortumundan hışırtı dışında hiçbir ses çıkmadı. "Hayır. Marx bu." Gregor geminin kış tarafından tek çıkışın o mavi kapı olduğunu, onun da kilitli durduğunu biliyordu. Oğlan merdivenlerden yukarı tırmanmıştı demek ki. Gregor basamaklara baktıysa da kıvrımlı gölgelerden başka hiçbir şey göremedi. Basamaklara tırmanırken ince demir vücudunun ağırlığıyla gıcırdadı. Oğlanın ısırdığı yer hala zonkluyordu. Piç kurusu, bir dakika olsa durmamıştı ki. Merdiveni tırmanıp üst katın halı zeminine çıktı. Zerrah ile asistanın kamerasına ulaşmıştı. Kış tarafta tuvaleti ve banyoyu ortak iki oda, baş tarafta ise iyi döşenmiş bir salon vardı. Buradan inmenin tek yolu spiral merdivendi. Oğlan kapana kısılmıştı. Gregor önce kış tarafa yöneldi. Ölen cerrahın odasına girdi önce. İçerisi leş gibi sigara kokuyordu. Işığı açınca dağınık yatağa, kapağı açık dolaba ve izmaritlerin taştığı kül tablosuna baktı. Dolaba gidip içini aradığında yine sigara kokan kıyafetler, bir vodka şişesi ve zolalanmış birkaç porno dergisi buldu. Çocuk yoktu. Asistan odasına geçti. Burada çok daha düzenli duruyordu. Yatak yapılıydı. Dolaptaki giysiler ütülüydü. Ama çocuk burada da yoktu. Tuvalete baktıktan sonra salona yöneldi. Daha kapıya varmadan boğuk bir motor uğultusu duydu içeriden. Salona girip ışıkları yaktı. Gözlerini hızla kanepenin masasının ve sandalyelerin televizyon ve video kasetlerin üzerine dolaştırdı. Neredeydi bu çocuk? İçeride şöyle bir dolaşırken bakışları ön duvara takıldı. Servis asansörü. Koşup kapağı açtı. Boşluktaki kablolar çıktı karşısına. Düğmeye bastı ve kablolar yük altında inleyerek asansörü çekmeye başladı. Gregor olanı yakalamak için boşluğa doğru eğildi. Boş asansörle karşılaştı. Oğlan mutfağa kaçmıştı. Gregor geri merdivenden indi. Durum kötü değildi. Gregor mürettebatın kilerden yemek aşırdığını anladığında kapıya bir kilit takmıştı kısa bir süre önce. Çocuk kapana kısılmıştı. Gregor mavi kapıyı açıp demir köprüden geçti. "Çok üzgünüm," dedi Mark. "İşin bu raddeye geleceğini hiç düşünemedim." "Lütfen yapma," diyordu Ebi içinden. "Yapma bana bunu. Keşke başka bir yolu olsaydı." Mark başını salladı. "Çok zarladın sen de. Durduramadım seni, kontrol edemedim." Ebi'nin gözünden akan bir damla yaş saçlarına karıştı. Mark'ın yüzünde bir acı ifadesi belirip kaybolduğunu gördüm. Mark arkasını döndü. "Haydi giyinelim bakalım," dedi Tarasov. "Bu şerefi sana bırakıyorum." Mark'a bir şırınga uzattı. "Pentobarbital. Merhametli olmak lazım." Mark önce duraksadı. Sonra şırıngayı alıp serum askısına döndü. Şırınganın kapağını çıkarıp iğneyi enjeksiyon deliğine soktu. Yine duraksadı. Ebi'ye baktı. "Seni sevmiştim," dedi Ebi içinden. "Hem de ne çok sevmiştim seni." Mark pompaya bastı. Işıklar kararmaya başladı. Ebi Mark'ın yüzünden önce dalgalandığını, sonra karanlık bir havuzdan gittiğini gördü. "Seni sevmiştim. Sevmiştim." Ayrım 33, sayfa sonu 303.